Ayrım 25.
Rebecca şaşırmış, bir ona bakıyor bir ötekine. Yo, böyle bir yolculukta yanlarında Rebecca'nın bulunması iyi olmuştu doğrusu. Kızcağız Jensen'den yana çıktı, onu okşadı güldürdü. Abisine korkutur gibi bakıp, şimdi aşağı atlayacağım, koca bir sopa bulup seni döveceğim deyince, Svelte de kendini tutamadı, güldü. Jensen, peki sen ne demek istedin şimdi de ben sorayım diyor. Svelte buna hemen açıkça karşılık veriyor. Şunu demek istedim ki, artık bizim yanımızda kalmak istemiyorsan, sensiz de yapabiliriz. Aradan hayli zaman geçtikten sonra Jensen, Leopoldine var ya, büyüdü artık. Benim işimi o görebilir sanırım dedi. Evet, üzüntülü bir yolculuk olmuştu bu. Yamaçtan yukarı çıkan yoldan bir adam gidiyor. Yel esiyor, yağmur yağıyor. Güz sağanağı başladı ama adamın pek aldırdığı yok. İçi sevinçli görünüyor. Sevinçli bir adam. Axel Ström bu. Kentten, mahkemeden falan geliyor. Serbest bıraktılar. Evet, mutlu bir adam. Birincisi, aşağıda iskelede ot pişme makinesiyle bir de tapanı var. Üstelik serbest artık, suçlu değil. Çocuğun öldürülmesine katılmamış. Evet, işler düzeldi artık. Ama ne sıkıntılar geçirdi. Bu tarla işçisi orada öyle tanık olarak dikilip dururken ömrünün en zor günlerini yaşadı. Barbro'nun suçunu daha büyük göstermekle bir şey kazanmazdı. Onun için çok konuşmamaya baktı. Bütün bildiklerini söylemedi bile. Lakırdığı ağzından zorla çeke çeke çıkardılar. Çoğuna da yalnız evet ya da hayır diye karşılık veriyordu. Yetmez miydi bu? İşi büsbütün büyütecek değildi ya. Yok, kimi vakit iş pek ciddi görünüyordu doğrusu. Yasa adamları kara cübbeli, korkunç. Öyle görünüyor ki bir lakırdıyla durumu istedikleri biçime sokmak, onu cezaya çarptırmak bunlar için işten bile değil. Ama ne de olsa iyi adamlarmış. Onu vahvetmeye kalkmadılar. Sonra Barbro'yu kurtarmak için sözü geçer kimseler de çalışıyorlardı. Her şey ondan yanaydı. Korkacak ne vardı ki? Barbro kendisi de durumu boş yere eski beyi, erkeği aleyhine çevirebilecek pek bir şey yapmıyordu. Axel bu işle ilgili olarak da daha önce geçen o biçim bir işle ilgili olarak da korkunç şeyler biliyordu. Deli değildi Barbro. Hayır, oldukça akıllıydı o. Benim çocuk doğurduğumu o ancak iş olup bittikten sonra öğrendi dedi. Belki bir takım noktalardan başka erkekler gibi değilmiş. Pek de anlaşamazlarmış ama sessiz bir adammış, her bakımdan da iyi bir adam. Evet doğru, yeni bir mezar kazmış, çocuğun ölüsünü oraya gömmüştü ama neden sonra? O da çocuğu ilk yattığı yer pek kuru değil diye düşündüğü için. Yok, kuruymuş ama Axel'in saçmalığı işte. Barbro böylece bütün suçu kendi üzerine aldıktan sonra Axel için korkacak ne vardı ki? Barbro'ya gelince hayli sözü geçer kimseler onu kurtarmaya çalışıyorlardı. Bucak müdürü Heyerdahl'ın hanımı bu işi üzerine almıştı. Oraya buraya başvurdu, hiçbir şeyden çekinmeden. Tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkemede söylev verir gibi konuştu. Sıra ona gelince hepsinin karşısına şöyle bir dikildi. Gerçekten gösterişli bir kadındı. Çocuk öldürme işini bütün açılardan ele aldı. Bu konuda mahkemeye uzun bir söylev çekti. İstediği gibi konuşmak için önceden izin almıştı artık. Evet, bucak müdürünün hanımı için ahali istediğini söyleyebilirdi. Ama söylev vermesini biliyor. Yasadan, toplum sorunlarından çok iyi anlıyordu. Bir harikaydı bunda. Büyük bir rahatlıkla konuşuyordu. Baştan bir iki kez ona konudan ayrılmamasını söylemek ister gibi olduysa da belki de sözünü kesmeye kıyamadığından kendi haline bıraktı. Sonunda kadın kendiliğinden mahkemeye bir iki bilgi verdi. Şaşırtıcı bir öneride bulundu. Hukuki işlemleri bir yana bırakırsak şöyle oldu. Biz kadınlar, dedi Bayan Heyerdahl, insanlığın ezilmiş zavallı yarısıyız. Yasaları yapanlar erkekler. Biz kadınların bu konuda bir tek lakırdı söylemeye hakkımız yok. Ama hiçbir erkek kendini doğum yapan bir kadın yerine koyabilir mi? Bunun korkusunu hiç duymuş mudur? O korkunç yürek çarpıntılarını tanımış, o saati düşündükçe sıkıntıdan hiç ağlamış mıdır? Ele aldığımız olayda çocuğu doğuran bir hizmetçi kız, evli olmayan bir kız. Dolayısıyla bütün o nazik dönemde durumunu saklamaya çalışıyor. Neden dolayı saklamak zorunda? Toplumdan dolayı. Evlenmeden çocuk doğuran kadını toplum ayıplıyor. Toplum onu korumak şöyle dursun, eziyet ediyor. Küçük görerek, ayıplayarak parmağına doluyor. Korkunç. Yüreği olan hiçbir insan bu durum karşısında kızmadan edemez. Kız dünyaya çocuk getirmekte kalmayacak ki o bile başlı başına zor bir iştir. Üstelik bundan dolayı suçlu sayılacak. Biraz ileri giderek diyeceğim ki, şimdi mahkeme karşısına suçlu diye getirilen zavallı kız için suya düşmesi, çocuğun da kazada doğup boğulması çok iyi olmuş. Kendisi için de, çocuk için de iyi olmuş. toplum bugünkü tutumunu değiştirmedikçe, evli olmayan bir anne çocuğunu öldürse bile suçsuz sayılmalıdır. Burada başkanın hafifçe bir şeyler mırıldandığı duyuldu. Ya da hiç olmazsa cezası ancak lafta kalmalı, dedi. Bayan Heyerdahl, elbette hepimiz şunda birleşiyoruz ki bir çocuğun canı korunmalıdır. Peki ama zavallı anneyi koruyacak bir insanlık yasası yok mu? Düşünün, göz önünde bulundurun. Gebelik sırasında onun neler çektiğini, durumunu saklamak için nelere katlandığını. Çocuk doğunca ne yapacağını, nereye sığınacağını bilemiyor. Çektiği acıyı kimse anlayamaz. Çocuk hiç olmazsa tatlı bir ölümle ölmüş. Ama kendisini de, sevgili yavrusunu da yaşamının sefaletinden kurtarmaya çalışıyor. Duyacağı utanca dayanamayarak, onun için kafasında yavaş yavaş bir tasarı geliştiriyor. Çocuğu oradan kaldırmak. Doğum gizli oluyor. Ana 24 saat öyle kendinden geçmiş bir halde ki çocuğu öldürdüğü sırada davranışlarından sorumlu tutulamayacak bir durumda bulunuyor. İşin doğrusu istenirse o işi hiç de kendisi yapmamıştır. Çünkü o sırada kendinde değildir. Doğumdan sonra vücudundaki her kemik ayrı ayrı sızlarken o ufacık yaratığın canını almak, ölüsünde saklamak zorundadır. Düşünün, ne büyük bir istem gücü gerekir bunun için. Bütün çocukların yaşamasını hepimiz isteriz elbette. Birinin bu biçim ortadan kaldırılmasına üzülürüz. Ama kabahat toplumda. Evlenmeden ana olmuş bir kadını elindeki her araçla ezmek için tetikte bekleyen korkunç, amansız, dedikoducu, hınzır, kötü niyetli toplumda. Yalnız toplumun elinde bu hallere düştükten sonra bile eziyet çeken ana yeniden yükselebilir. Çoğu vakit öyle ki bu kızlar böyle bir yanlış adımdan sonra sırf bu yüzden en iyi yönlerini, en yüksek yeteneklerini geliştirmek yolunu bulurlar. Evlenmemiş analarla çocuklarının alındığı kimsesizler yurtlarının yöneticilerinden mahkeme sorsun bakalım, doğru değil mi bu? Sonra denenceler göstermiştir ki en iyi hasta bakıcılar çocuklarını öldüren, toplum yüzünden öldürmek zorunda kalan bu kızlardan çıkıyor. İnsanın herkesin üzerinde düşünmesi gereken bir şey değil midir bu? Bu işin bir başka yönü daha var. Niye erkek elini kolunu sallaya sallaya gezecek? Çocuğunu öldürmekten suçlu görülen ana hapse girecek, işkence çekecek de babaya kızı baştan çıkarana dokunulmayacak. Oysa çocuğun can bulmasının nedeni olduğuna göre cinayette onun da payı vardır. Bu işte onun payı gerçekte ananınkinden daha da büyüktür. O olmasaydı cinayet işlenmezdi. Öyleyse ne diye suçsuz görülüyor? Yasaları erkekler yapıyordu ondan. Başka karşılığı yok bu sorunun. Böyle erkek elinden çıkma yasaların bu kadar çok olması bile kendiliğinden bangır bangır bağırıyor Tanrı'nın bu işe el atması için. Seçimlerde yasaların yapılmasında bize de hak tanınmadıkça biz kadınlar için kurtuluş yoktur. Suçlu olan ya da şöyle diyelim, çok daha açıkça suçlu olan evlenmemiş ananın uğrayacağı korkunç akıbet buysa, çocuğunu öldürdüğü sanılan, gerçekte ise öldürmemiş olan günahsıza ne buyrulur? Toplum ona ne gibi bir tazminat veriyor? Hiç. Buradaki sanık kızı tanıyorum ben. Çocukluğundan beri tanırım. Benim yanımda çalıştı. Babası kocamın yardımcısıdır. Bu kız, birincisi gizlice çocuk doğurmaktan, ikincisi böylece dünyaya gelen çocuğu öldürmüş olmaktan sanık olarak tutuklanmış, özgürlüğü elinden alınmış bulunuyor. Gizlice çocuk doğurmuş olmak. Çocuk gün ortasında doğmuş. Evet, ana o sırada yalnızdır. Peki ama yanında kim bulunabilirdi ki? Dağ başında bir yer. Bulabileceği tek kişi bir erkek. Böyle bir sırada bir erkeği nasıl çağırabilir ki? Hangi kadına sorsanız olmaz der. Böyle bir şey düşünülemez bile. Sonra çocuğu öldürmüş olduğu ileri sürülüyor. Evet ama çocuk suda doğmuş. Ana derenin buz gibi suları içine düşüyor. Çocuk doğuyor. Dere kıyısında ne mi yapıyordu? Hizmetçi kızdır o. Köledir yani. Yapılacak günlük işleri vardır. Kapları temizlemekte kullanmak için ardıç dalları arayacak. Dereden geçerken ayağı kayıyor, suya yuvarlanıyor. O orada yatarken de çocuk doğuyor, suda boğuluyor. Bayan Heyerdahl durdu. Yargıçların, dinleyicilerin yüzünden anlıyor ki çok güzel konuşmuştur. Derin bir sessizlik çöküyor ortalığa. Barbara oturmuş, arada bir sırf yürek çarpıntısından gözlerini ovuşturuyor. Bayan Heyerdahl sözlerini şöyle sona erdirdi. Biz kadınlarda kalp vardır, duygu vardır. Çocuklarımı yabancıların eline bıraktım da geldim ta buralara, şu kızcağıza tanıklık etmek için. Erkeklerin yasaları kadınları düşünmekten alıkoyamaz. Ben de şöyle düşünüyorum. Bu kız işlemediği bir suçtan dolayı yeterince ceza görmüştür. Aklayın onu. Serbest bırakın. Bakımını kendi üzerime alacağım. En iyi hasta bakıcım olacak o benim. Bayan Heyerdahl yere indi. Bunun üzerine başkan diyor ki, biraz önce en iyi hasta bakıcıların çocukları öldürenlerden çıktığını söylemiştiniz sanırım. Ya, başkan hiç de Bayan Heyerdahl'a karşı çıkmak niyetinde değildi. Kendi de öyle bir iyi insandı ki bu kadar olur. Papaz kadar yumuşak bir adam. Savcı, tanığa birkaç şey sormaya başlayınca başkan kağıtlar üzerinde bir takım notlar almaya koyuldu. Duruşma ancak öğleden biraz sonra dek sürdü. Ancak birkaç tanık vardı. Davada oldukça açıktı. Axel Ström pek umutluydu. Derken birdenbire savcı ile Bayan Heyerdahl onu zor bir duruma sokmak için sanki el birliği eder gibi oldular. Olayı hükümete bildireceğine çocuğu gömmüş. Bu bakımdan biraz sertçe sorguya çekildi. İşin içinden zor çıkacaktı ama bereket versin baktı Geisler de mahkemede. Evet öyle, Geisler de oradaydı. Axel'e bu cesaret verdi, kendisini yere sermeyi kafasına koymuş olan yasaya karşı artık yalnız değildi. Geisler de ona başını salladı. Evet, Geisler kente gelmişti. Tanık olarak çağrılmamıştı ama gelmişti. Davaya başlanmadan önce de 2 gününü harcamış, olayı incelemiş. Axel'in manenatta kendisine anlattıklarından aklında kalanları da not etmişti. Belgelerin çoğu ona biraz yetersiz görünüyordu. Şu bucak müdürü Heyerdahl besbelli ki kafasızın biriydi. Axel'in suçlu olduğunu ispat etmek için uğraşıp durmuştu. Aptalın sersemin biri. Yabon ortasındaki yaşayıştan ne onlardı o? Bilmiyordu ki Axel kadını, yardımcısını orada tutabilmek için çocuğa güveniyordu. Geisler savcıyla konuştu ama işe karışmaya pek gerek yok gibiydi. Axel'in çiftliğine dönmesine yardım etmek istedi. Ama görünüşe bakılırsa Axel'e yardım gerekmiyordu. Çünkü dava Barbara bakımından iyi gidiyordu. O serbest bırakılınca da ortada suç ortaklığı diye de bir şey kalmayacaktı. Bu da tanıkların söyleyeceklerine bağlıydı. Geri kalan o birkaç tanık da dinlenince Oline'yi çağırmamışlardı. Yalnız bucak müdürü, uzmanlar, köyden birkaç kız vardı. Onlar da dinlenince öğle tatili için ara verildi. Bunun üzerine Geisler gene savcıya çıktı. Savcıya göre dava Barbro kızın lehinde gidiyormuş. Şimdiye dek çok lehinde gitmiş. Bucak müdürünün hanımının sözleri pek etkili olmuş. İş şimdi mahkemenin varacağı yargıya kalmış. Savcı, pek mi ilgileniyorsunuz kızla diye sordu. Bir ölçüde dedi Geisler. Daha doğrusu adamla ilgileniyorum. Sizin de yanınızda çalıştı mı? Hayır, Axel benim yanımda çalışmış değildir. Kızı soruyorum, mahkeme ondan yana. Hayır, benim yanımda hiç çalışmadı. Adam, pek kurtulacağı benzemiyor. Kalkıp gidiyor, çocuğun ölüsünü tek başına koruya gömüyor. Kötü, çok kötü. Geisler, şöyle gereğince gömülsün istemiş bence, dedi. Başlangıçta gömülü falan değilmiş. Savcı, kadının gücü yetmez, toprağı erkek gibi kazamaz elbet, dedi. Hele o durumda, çoktan bitkin düşmüş olsa gerek. Kısacası çocuk öldürme olaylarında son günlerde biraz daha insansal davranma yoluna gidiyoruz. Ben yargıç olsaydım kızı hiç de mahkum etmeye kalkmazdım. Bu davada da şimdiye kadarki gidişe göre kızın cezalandırılmasını istemeyeceğim. Geisler eğilip selam vererek buna çok sevindim dedi. Savcı bir insan olarak yansız bir kişi olarak daha da ileri gidip şunu söyleyeyim dedi. Evli olmayan bir tek anneyi bile çocuğunu öldürdü diye hiçbir zaman suçlu görmem. Geisler, savcıyı Bayan Heyerdahl'ın mahkemede söyledikleriyle aynı düşüncede görmek pek ilginç bir şey dedi. Aa, Bayan Heyerdahl. Gene de söylediklerinde büyük bir gerçek vardı bence. İşin doğrusu verilecek ceza neye yarar ki? Evlenmeden çocuk sahibi olmuş analar önceden yeterince acı çekmişler. Dünyanın takındığı sert, acımasız tutumdan dolayı her bakımdan öyle aşağılanmışlardır ki bu ceza yetmeli. Geisler kalktı. En sonunda elbette dedi. Yalnız çocuklara ne buyrulur? Doğru dedi savcı. Çocuklar bir dert. Nikah dışı dünyaya gelmiş olanlar çok zorluk çekiyorlar. Çoğunlukla kötü insan oluyorlar. Geisler yasa adamının o yüksekten bakarcasına acır gibi halinde bir kötü niyetlilik sezmişti belki. Erasmus nikah dışı dünyaya gelmiştir dedi. Erasmus? Rotterdam'la Erasmus. Leonardo o da. Leonardo da Vinci? Sahi mi? Ayrı salları var elbette. Yoksa kural olmaz. Yalnız genellikle Geisler... Hayvanları, kuşları korumak için önlemler alıyoruz dedi. Kendi yavrularımıza aldırmayışımız garip değil mi? Savcı ciddi bir tavırla ağır ağır masanın üzerindeki bir takım kağıtlara uzandı. Bu tartışmayı uzatmaya vakti olmadığını belli etmek istemişti. Dalgın dalgın, evet dedi. Evet, tabii. Geisler bu pek yararlı konuşmadan dolayı sağ olun diyerek savcıdan ayrıldı. Gene mahkeme salonuna gelip oturdu. Tam vaktinde yetişmişti. Ne kadar güçlü olduğunu anlamış olması hiç de az hoşuna gitmiş değildi belki. Bildiği bir şey vardı. Bir erkek gömleğinden yırtılmış bez parçası. Sözde içine ardıç dalı doldurmak için. Bergen limanında yüzen çocuk ölüsü. Evet, istese mahkemenin işini zorlaştırabilirdi. Ağzından çıkacak bir tek söz 1000 kılıç kadar etkili olabilirdi. Ama Geisler'in gerekmedikçe bu sözü söylemeye niyeti yoktu elbette. İşler bunsuz da pek iyi gidiyordu. Savcı bile sanıktan yana olduğunu söylemişti. Salon doluyor, oturum yeniden açılıyor. Kasabada seyredilecek ilginç bir oyun. Savcının uyarıcı ağırbaşlılığı, sanık avukatının coşkun konuşma ustalığı. Mahkeme kurulu, Barbara adında bir kızla çocuğunun ölümü davasıyla ilgili görevi bakımından oturmuş dinliyor. Gene de karar verilmesi kolay bir dava değil. Işıklar yanmıştı. Tavandan aşağı sarkan iki lamba. Pek sönük bir ışıktı. Başkan notlarını zor okuyordu. Yargıçlar odadan çıktılar, başka bir odaya geçtiler. İçlerinden birinde bir takım sorularla dolu bir kağıt vardı. Onun üzerinde konuşacaklardı. 5 dakika kaldılar, bütün sorulara bir hayırla döndüler. Hayır, Barbara kız çocuğunu öldürmemişti. Sonra başkan birkaç söz daha söyledi. Barbara kızın serbest olduğunu bildirdi. Salon boşaldı, oyun bitmişti. Axelström'ün koluna biri giriyor. Geisler, dedi. Böylece bu da bitti. Evet, dedi Axel. Boş yere hayli vaktini aldılar. Axel gene, evet, dedi. Yavaş yavaş kendine geliyordu. Gene de daha kötü olmadığına seviniyorum. Geisler, daha kötü mü, dedi. Hele öyle bir şeye kalksalardı. Bunu öyle zorlu bir sesle söyledi ki, Axel, Geisler de davayla ilgilenmiş, işe karışmış olsa gerek, diye düşündü. Kim bilir, belki de davanın bütün gidişini o yönetmiş, istediği sonucu da elde etmişti. Bilinmezdi ki. Yalnız Axel şunu anladı ki, Geisler başlangıçtan beri kendinden yanaydı. Elini uzatarak, sana çok borçluyum, dedi. Neden dolayı, diye sordu Geisler. Bütün bunlardan dolayı. Geisler onun sözünü kısa kesti. Hiçbir şey yapmadım ben. Hiçbir şey yapmaya çalışmadım. Gerekmedi çünkü. Gene de Axel'in kendisine borçlu olduğunu söylemesi pek hoşuna gitmişti belki. Bunu beklemiş gibiydi. Şimdi elde etmişti işte. Konuşacak vaktim yok şimdi, dedi. Yarın gidiyorsun değil mi? Güzel. Güle güle öyleyse, yolun açık olsun. Sallana sallana karşıya geçti. Dönüşte gemide Axel bucak müdürüyle, karısıyla, Barbara ile tanık olarak çağrılan o iki kızla karşılaştı. Bayan Heyerdahl, sevindin mi işin böyle iyi bitişine, diye sordu. Axel, evet, dedi. İyi bir sonuca bağlanmasına sevinmiş. Bucak müdürü de lafa karıştı. Ben buraya geleli beri bu biçim davaların ikincisi bu, dedi. İlk önce Selenra'lı Inger'in davası, şimdi de bu. Yo, bu gibi şeylere karşı yumuşak davranmanın gereği yok. Adalet yerini bulmalı. Yalnız Bayan Heyerdahl bir gün önce verdiği söylevin Axel'in pek hoşuna gitmemiş olduğunu anlamıştı. Bunu şimdi biraz yumuşatmaya, kusurunu kapatmaya çalıştı. Dün senin için niye öyle konuştum anlıyorsun elbette. Axel, evet, dedi. Anlıyorsun elbette, biliyorum. Senin durumunu zorlaştırmak istediğimi düşünmemişsindir elbette. Öteden beri senin hep iyiliğini istemişimdir. Bak, bunu söyleyeyim. Axel, evet, dedi, o kadar. Ama kadının sözleri hoşuna gitmiş, pek dokunmuştu. Evet, sahi söylüyorum, dedi Bayan Heyerdahl. Yalnız suçu biraz senin üzerine atmaya çalışmak zorundaydım. Yoksa Barbara mahkum olurdu. Onunla birlikte sen de. En doğrusu buydu. Axel, sağ olun, dedi. İkiniz için de elimden geleni yapabilmek için oraya buraya koşuşan da bendim, başkası değil. Hepimiz de aynı şeyi yapmak zorundaydık. Bunu görmüşsündür elbet. Seni biraz suçlu göstermek, sonunda ikinizi de kurtarmak. Evet, dedi Axel. Sana kötülük etmek istediğimi bir an bile aklına getirmemişsindir elbet, öyle değil mi? Ben ki öteden beri senin hep iyiliğini düşünmüşümdür. Bunca şeyden sonra bunları duymak pek hoştu. Bu sözler Axel'e öyle dokundu ki bir şey yapmak, Bayan Heyerdahl'a bir şeyler vermek istediğini duydu, ne bulabilirse. Bir butet diyelim. Şimdi güz gelmişti ya, genç bir boğası vardı. Bucak müdürünün hanımı sözünü tuttu. Barbara'yı yanına aldı. Gemide de kıza baktı, soğuk almasın, aç kalmasın diye üzerine titredi. Bergenli delikanlıyla saçmalıklara kalkmasın diye de göz kulak oldu. İlk seferinde bir şey söylemedi, yalnız Barbara'yı çağırdı. Kısa bir süre sonra baktı, Barbara gene o oğlanla, başı bir yana eğik, Bergen diyaleğiyle konuşuyor, gülüyor, yanına çağırdı. Bak Barbara, artık erkeklerle böyle şeyleri bırakmalısın, dedi. Neler geçirdin, nelerden kurtuldun, unutma. Barbara, topu topu bir dakikacık konuştum onunla, dedi. Bergen'den gelmiş de. Axel ise Barbara ile hiç konuşmadı. Yalnız farkına vardı. Kızın yüzü apaktı, derisinin rengi açılmıştı, dişleri de düzelmişti. Onun verdiği yüzüklerin hiçbirini de takmamıştı. İşte Axel gene eski yerine doğru tırmanıyor. Yel esiyor, yağmur yağıyor ama içinden sevinçli o. İskelede bir ot biçme makinesiyle bir de tapan. Görmüştü bunları. Ah şu Geisler. ona yolladıkları üzerine kentte bir tek laf etmemişti. Evet, derinliğine varılamaz bir adamdı Geisler. Axel evinde pek dinlenemeyecekmiş. Güz yerleri yeni dert açtı. Axel başına bela almıştı. Duvardaki o telgraf aygıtı hattın bozulduğunu haber verdi. Bu işi üzerine alırken yalnız parayı düşünmüştü. Daha başlangıçtan beri can sıkıcı bir iş olmuştu bu. Aygıtı araçları almaya aşağı indiğinde Brede Olsen onu iyicene korkutmuştu. Evet, ona açıkça "Kışın seni ölümden nasıl kurtardım, unuttun sanırım." demişti. Axel buna karşılık "Oline kurtardı beni," dedi. "Yok canım, sırtımda seni aşağıya ben indirmedim mi? Sen ise kurnazlık ettin, yazın evimi barkımı aldın, kışın beni açıkta bıraktın." Evet, Brede'nin pek ağrına gitmişti. "Neyse, telgrafı al benden," diyordu. "Biz köye ineriz, orada bir geçim yolu buluruz. Ne yapacağız bilmiyorsun ama dur hele, görürsün. Bir han açsam da gelene gidene kahve versem nasıl olur acaba? Göreceksin, nasıl olsa geçiniriz biz. Benim karım da yiyecek içecek satabilir. Ben de dışarıda senden daha çok iş çıkarırım. Yalnız şunu söyleyeyim sana Axel. Senin başını birçok bakımlardan belaya sokabilirim. Şu telgraf işinden iyi anlarım çünkü. Evet, direkleri devirmek, hattı kesmek işten bile değil. Ondan sonra da işin sıkı olduğu günlerde artık arkasından koş. Bak bu kadarını söylüyorum sana Axel. Bunu unutma." Şimdi Axel aşağıya inip iskeleden makineleri getirmek zorundaydı. Baştan başa yaldızlı, boyalı, resim gibi şeyler. Bütün gün bunların karşısına geçip bakacak, nasıl kullanılacağını öğrenecekti. Hayır, bunlar bekleyebilirdi. Bütün gerekli işleri bir yana bırakıp da gidip telgraf hattına bakmak hiç de hoş bir şey değildi ama para vardı bunun ucunda. Tepede Aronsen'le karşılaşıyor. Evet, dükkancı Aronsen. Orada durmuş, kendi de bir hayalet gibi fırtınayı seyrediyor. Ne işi var burada? Görünüşe bakılırsa kafası huzur içinde değil artık. İlle tepeye çıkıp maden ocağını kendi gözleriyle görecek. Dükkancı Aronsen bunu ciddi bir düşünceyle, ailesinin geleceği bakımından yapıyor. Bunu bilmiş olun. İşte orada, ıssız yamaçların acı çıplaklığıyla karşı karşıya. Makineler serilmiş yatıyor, paslanacak. Arabalar, türlü çeşit gereçler açıkta bırakılmış. Görünüşü insanı ürpertiyor. Şurada, burada, barakaların duvarlarında elle yazılı ilanlar. Ortaklığın mallarına, araçlara, arabalara, yapılara zarar vermek ya da alıp götürmek yasak. Axel durup bu deli dükkancıyla bir iki laf ediyor. "Ava mı çıktın?" diye soruyor. "Ava mı? Evet, onu elime geçirebilirsem." "Onu mu? Kimi?" "Beni de buradakilerin hepsini de mahvedeni. O bir parçacık toprağını satsaydı da her şey gene yoluna girseydi, işler eskisi gibi olsa para kazansaydık." "Geisleri mi demek istiyorsun?" "Evet, vurmalı onu." Axel buna kahkahayla gülüyor. "Birkaç gün önce kentteydi Geisler," diyor. "Orada konuşsaydın kendisiyle.